Ayrım 4.
Sana verdikleri para belli. Sen yemeklerini televizyonda yiyorsun. Zikirlere gitmezsek oğlumla ben açlıktan ölürüz. Daha sonra karımın neler söylediğini işitmedim. Kas katı kesilmiştim. Göğsümün yukarı kısmı yanıyor, içimde zıt duygular çarpışıyor, kulaklarımda karımın yakıcı sözleri uğulduyordu. Dipsiz bir kuyuya düşüyor gibiydim. Yerine getirmek zorunda olduğum sorumluluklarım karşısında aciz bırakılmam hücrelerime kadar utandırdı beni. Yeryüzünün en iğrenç, en korkunç mahcubiyetiydi bu. Karıma hak verdim. İlk kez baş kaldıracak, birikmiş maaşlarımı isteyecektim. Bununla da kalmayacak, bir ailenin yaşayabilmesi için gerekli parayı, yani emeğimin karşılığını isteyecektim. Bunu yaparsam karım da haftada yalnızca bir cuma zikirlerine katılacağına, başka zikir toplantılarıyla ilgilenmeyeceğine söz verdi. İlgili kişilere isteklerimi de direttim. Onlar da karşı koymadılar. Biriken maaşlarımın en kısa zamanda verileceğini, maaşıma da zam yapılacağı konusunda söz verdiler. Kendilerini bulunmaz Hint kumaşı sanan, zevahiri kurtarmaya çalışan, acem kılıcı kılıklı bu insanların en çok verdikleri şey sözdür. Çünkü vermesi kolaydır. Dilden gelen elden gelse, dilenci padişah olurdu. O günden sonra bir süre karım gerçekten de evde kaldı, zikirlere gitmedi. Keşke gitseydi dediğim çok olmuştur. Beni böyle düşündüren de bir aile reisi olarak görevimi yapamayışımdır. Daha doğrusu doğruluğu minareye kilitleyen, muhabbeti çalıya takan idareci müritlerin tarikat düzeninin zedelenmemesi konusundaki kesin kararlılıklarıdır. Çünkü düzen hakkı iade etmeme felsefesi üzerine kurulmuştur. Sözden başka bir şey vermemekte maharet sahibi Kaşiye tarikatının subaşını tutmuşlarını daha iyi tanımış olarak televizyondan gecenin geç saatlerinde çıkar, evimin bulunduğu sokağa gelir, evimin penceresinden ışıkların sızdığını görünce oradan suçlu gibi ezik adımlarla uzaklaşır, saatlerce sokaklarda dolaşırdım. Evimin ışıkları sönmeden, karımla oğlumun uyuduğuna emin olmadan evime giremezdim. Girsem onların yüzüne nasıl bakardım? Bu nasıl tarikattı böyle? İnsanları birliğe beraberliğe çağırırken, ülkedeki birlik beraberliği kendisinin kuracağını iddia ederken aileleri parçalıyordu. Biz söz veririz, hakkını vermeyiz. Cellat olmaktansa kurban olmak daha iyidir. Anton Çehov. Basit sorunlarla hayatım çepeçevre kuşatılmıştı. Sorunların çözümü ise benim için Kaf Dağı'nın ardındaydı. İnsanın yapmak zorunda olduğu işinde gerekli imkanları, iş yerinin sağlamaması ne acıdır. Her gün ekrana çıkmama rağmen doğru dürüst giyecek elbisem bile yoktu. Tarikata girmeden evvel almış olduğum birkaç ceketim, birkaç gömleğim. Bunları nöbetleşe giyip duruyordum. Pantolon sorun olmuyordu. Nasıl olsa ekranda görünmüyordu. Ama program konuklarım elbiselerimin ne kadar çok yıpranmış olduğunun farkındaydılar. Hatta birkaçı televizyon kanalının patronunu utandırmak için hayrına bana elbise alma teklifinde bile bulunmuşlardı. Yeni bir elbise alamayışım beni utanç içinde bırakıyor ve psikolojimi etkiliyordu. Bu duruma tınmayan idareci müritler dinin kavramlarını kafalarındaki Bizans tarikatına kurban etmekle meşguldüler. Kimse işimi hangi şartlar altında yapmaya gayret ettiğime bakmıyor, işimi zorlaştırmak için adeta birbirleriyle amansız bir yarış yapıyorlardı. Şeyh ise Demokles'in kılıcı gibi üstümde sallanıp duruyordu. Bir türlü mantığımla açıklayamadığım, hikmet diye değerlendirdiğim ilkeleri televizyon programcısı olarak beni çepeçevre kuşattı. Bir de kendilerine cenneti garantilemiş edalı, kendilerini onu bunu cehenneme göndermekle görevli sayan müritler vardı. Bunlar on cümleye sığan din bilgilerine uyduramadıkları en basit durumu beni suçlandırmak için hiç vakit kaybetmezlerdi. Bir akşam canlı yayın konuğum uluslararası alanında uzman bir kadın akademisyendi. Uluslararası açıdan Bosna Hersek'in durumunu konuşuyorduk. Kadın aniden bacak bacak üstüne atmış, o anda kısa bir süre etekleri sıyrılmış ve dizlerinden yukarısı görünmüş ekranda. Bu manzarayı tarikatın televizyonuna yakıştırmayan müritler telefonlara sarılmışlar. Programın hemen kesilmesini istemişler. Ben de hemen aklımı başıma toplamalı, tövbe etmeliymişim. Çünkü bir kadınla karşı karşıya oturduğum için çoktan zinakar olmuşum. Yine başka bir zaman program konuğum İslamcı bir yazar ve şairdi. Sanatı şiiri üzerine konuşuyorduk. Söz döndü dolaştı, güdümlü sanatla özgür sanatın ayrımına geldi. konuğum, Cumhuriyet'in ilk yıllarında koşullar gereği sanat güdümlüleşti türünden bir söz etti. Bir anda program kesildi. Bunun nedenini yıllar sonra öğrenecektim. Program konuğum rahmetli Akif İnan, güya şeyhimizi televizyon sahibi olduğu için kıskanıyormuş. Televizyonu kapattırmak amacıyla devlet ve Atatürk düşmanlığı yapıyormuş. Ben de anlaşmalı olarak ona çanak tutuyormuşum. Böyle yorum yapıp şeyhimiz programımın yayınını kestirmiş. Her gün program yapmak zorundaydım. Maddi imkansızlıklar bir yana, fikri sınırlılıklarla kuşatılmıştım. Dini konulara giremiyordum. Çünkü din konusunda yalnızca şeyhimiz ve onun görevlendirdiği dinozor müritler konuşmakla yetkiliydiler. Bunun ölçüsünün ne olduğunu o zamanlar bir türlü kavrayamamıştım. Bu adamlar da dine dair şeyhten öğrendikleri veya ona mühürlettikleri 5 sayfalık dini bilgilerini papağan gibi tekrar edip duruyorlardı. Politikayı hem sevmiyordum hem de benim için çok kısır bir alandı. Geriye tek bir alan kalıyordu, sanat ve fikir. Program konuklarımı Ankara'da ikamet eden milliyetçi ve İslamcı yazarlardan seçiyordum. 1,5 saatlik bir program. İçini hep konuşmayla doldurmak seyirci açısından sıkıcıydı. Üstelik kimi konukların sözü de tükeniyordu. Bu nedenle programın içinde amatörce hazırlanmış, hatta salakça yapılmış klibimsi şeyler yayınlıyorduk. Bir nebze olsun bu salaklığı aşmak için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Türk sanat müziği sanatçısı Bayram Bilge Tokel'den rica ettim. Apartman dairesinden Bozma Stüdyoms yere gelip birkaç türkü okuma zahmetinde bulundu. Bu türkülerden birini programımda ilk kez yayınladığımda bir kadın seyirci aradı. Telefonda iki gözü iki çeşme ağlıyor, bu günleri de mi görecektim diyor, başka bir şey demiyordu. 4 bileziğini satıp Allah rızası için yayın yapıyor diye tarikatın televizyonuna bağışlamış. Ben de şeytan icadını, yani sazı yayına çıkarıyormuşum. Acaba bu kadıncağız daha sonraları bu televizyonda meyhane şarkıcılarının sarhoş sarhoş şarkı okuduklarını gördükçe ne düşünmüştür? Beni asıl çıldırtan müritlerin hiçbir nitelikli yönü olmayan tipleri programa konuk etmek yönünde teklif getirmeleriydi. Bu teklifleri reddedinceye kadar akla karayı seçiyordum. Böyle bir ortamda iş yapmak gerçekten zordu. Neyi, nasıl, kime göre düşüneceğimi bilemiyordum. Yalnız benim fikirlerime saygı gösterecek fikri düzeye sahip bir kitle yoktu karşımda. Kafa karıştırıcı bir ortamdaydım. Böyle bir ortamda televizyon programı yapmam doğal olarak telaffuzumu bozmuştu. Konuşmalarımda eler, iler artmıştı. Düşüncelerimi sansürsüzce ifade etme, sorma özgürlüğüm baskı altındaydı. Telaffuzumu eski durumuna sokabilmek için bir diksiyon kursuna katılmam konusunda televizyonun Ankara temsilcisi Ahmet Semiz'le anlaştık. 20 milyon liralık kurs ücretini televizyon ödeyecekti. Kursu tamamladığım halde kurs ücreti bir türlü ödenmiyordu. Senedi de ben imzalamıştım. İş yaşamında varlığının merkezine entrikayı yerleştiren temsilci sonunda bana dedi ki, ''Başının çaresine bak. Kısacası bana bir daha, biz söz veririz, hakkını vermeyiz.'' deniliyordu. Suç bendeydi. Bu adamın sözüne güvenip gidip borca girmek akıl kârı değildi. Sıradan bir insan bile Ahmet Semiz'in ilk bakışta güvenilmez bir yüze sahip olduğunu anlayabilirdi. O zamanlar belki sıradanlığım bile altındaydım. Ama borcumu ödemek konusunda tarikat gibi duyarsız kalacak biri değildim. Bu borcu ödemek zorundaydım. Kaşiye tarikatının televizyonda ömrümün sonuna kadar bile çalışsam, bu borcu ödeyecek paranın elime geçmeyeceğinden adım kadar emindim. Bana yol göründü. Bir daha bu cemaate ait hiçbir kurumda çalışmama kararı alıp tarikat televizyonundan ayrıldım. Bu tarikatın riyakar yüzlü, güvenilmez sözlü insanlarıyla da bütün ilişkilerimi kesecektim. Artık beni tarikata bağlayan tek şey şeyhe olan bağlılığımdı. Beni de düşünen biri var mıdır? İç çekmeler var gizlendiği için derin. Don Juan. Yeryüzünde yalnızım. Kimse beni düşüneyim demiyor. Bütün zengin olduklarını gördüklerimde bir hayasızlık, katı yüreklilik var. Bunlar hiç bende yok. Çabuk merhamete geldiğim için belki kim besliyorlar? Ah, çok sürmez ya açlıktan ya da insanların katı yürekli olduklarını görme derdinden ölürüm. Biri tarafından düşünülmemiş olmanın verdiği yalnızlık ve çaresizlik duygusu, bu dertten yakınıyordu filozof Young. Biri tarafından düşünülmüş olmaktan doğan gücü ise öykü ve tiyatro yazarı Anton Çehov, Dilenci adlı öyküsünde ne etkileyici bir kurgu ve dille anlatmıştır. Vücudu sapasağlam, sağlıklı genç Lushkov, avukat Skvortsov'un kapısını çalıp dilenir. Avukat bu duruma sinirlenir. Sağlıklı genç adamsın, çalışsana diye çıkışınca, dilenci boynunu eğip, iş mi var ki efendim karşılığını verir. Avukat ona, evinin arka tarafındaki odunları kırmasını önerir. Aylaklığı yaşam biçimi haline getirmiş olan Lushkov, iş bulabilirse çalışabileceğini ima ettiği için teklifi geri çevirmeyi gururuna yediremez. Çaresiz aşçı Olga'nın gösterdiği yolu izleyerek odun kırmaya gider. O günden sonra Lushkov, avukatın evine haftada bir gün gelerek odunları kırar, parasını alır gider. Bir zaman sonra ortalarda görünmez olur. Kayboluşunun üzerinden 2 yıl geçer. Avukat ona bir tiyatronun salonunda rastlar. Eski dilenci Lushkov zengin bir beyefendi olmuştur. Avukat ona eski günlerini hatırlatır. Öğütlerini tuttuğu için de teşekkür eder. Bir dilencinin böylesine olumlu yönde gelişmesinde etkili olduğunu düşünerek kendisiyle gurur duyar. Gerçek ise onun düşündüğü gibi değildir. Lushkov'u dilencilikten kurtaran kişi Olga'dır. Lushkov avukatın evinde bir tane dahi odun kırmamıştır. Bütün odunları aşçı kadın Olga kırmıştır. Bu işi yaparken de dilencinin içinde bulunduğu durumu düşünerek ağlamıştır hep. Lushkov yaşamında ilk kez birinin kendisini düşündüğüne, birinin kendi için ağladığına tanık olmuştur. İlk kez biri onun şaraba vereceği para için balta sallamıştır. Böylesine asil davranış karşısında dilenci derinden sarsılmış, dilenciliğe nokta koymuştur. Adını sanını bilmediğim kızın, iyi bir insan olduğunuza inandığım için cümlesi, biri tarafından düşünülmeye ne kadar da çok ihtiyacım olduğunu kavrattı bana. Birini düşünmek. Biz müritlerin her gün yaptığımız rutin işlerin başında geliyordu bu. Hatta yaşam tarzımızdı. Kendimiz için hiçbir şey yapmıyor, yalnızca şeyhimizi düşünüyor, onun için çalışıyor, onun için ağlıyorduk. Kısacası onun için yaşıyorduk. Dualarımızda bile dominant unsur oydu. Biz bilmeyiz istemesini, şeyhimiz ne istiyorsa onu tecelli et diyerek el açıyorduk Allah'a. Dualarımızda bile şeyhin uğruna kendimizi hiçliyorduk. Bu nedenlerden olacak şeyhimiz, saray yavrusu fil dişi kulesine kutsal yaşamını, kutsal ailesiyle birlikte, dertsiz, gamsız, zevk ve sefa içinde sürdürüyordu. Kendisinden ve ailesinden başka hiç kimseyi düşündüğü yoktu. Şeyhim üzerinde kuşku duymama neden olan kız, ilk aradığından bir hafta sonra radyo programının hemen bitiminde tekrar aradı. Sizin iyiliğinizi düşündüğüm için size tekrar telefon etme gereği duydum, diye başladı söze. Sizin iyi bir insan olduğunuza inandığım için, eşinizi de tanıyorum, o da çok iyi bir insan. O tarikatta kalmakla kendinize yazık ediyorsunuz. O şeyh bozuntusu, zannettiğiniz gibi bir adam değil. Cümlelerin arasında es veriyordu. Sanıyorum bunun nedeni benim bir şeyler söyleyeceğimi, konuşmasını keseceğimi tahmin etmesiydi. Bense hiçbir şey söylemiyor, can kulağıyla onu dinliyor, sesinin tonundan, tınısından söyleyemediklerini sezmeye çalışıyordum. Sözünü kesmeden kendisini dinliyor olmam tahmin etmediği bir tepki olmalıydı ki, dinliyor musunuz diye sorma gereği duydu kısık bir sesle, dinlediğimi söyledim. Kesinlikle bildiği ve yaşadığı bir şeyler vardı. Uygunsuz bir sorun veya sözüm karşısında telaşa kapılıp telefonu kapatacağından korktuğum için onu sessizce dinliyordum. İstiyordum ki söylemek istediği her neyse rahatça söylesin. Söylediklerinden rahatsızlığının sebebinin ne olduğu hakkında soru sormamı istediğini çıkarttım, sordum. Derin bir soluk aldığını duydum. Kafasından uygun kelimeleri seçiyor olmalıydı. Çünkü 9-10 saniye sessiz kalmıştı. Sonra konuşmaya başladı. Bu adamın 4. karısı olmamı istediler dedi, inleyen bir sesle. Buz gibi donup kaldım. Kalbime avulu bir hançer saplanır gibi oldu. Kalbimde onulmaz bir yara açılır gibi oldu. Kalbimdeki yaradan boşuna yaşamış olduğunu düşünüp ağlayan kanlar sızar gibi oldu. Kalbim zaman tünelinden gelen canhıraç çığlıkları, kulağım ahizeden gelen inlemeyi dinliyordu. Zaten 4 karısı var. Eğer ben kabul edersem 4. karısını boşayacakmış. Kabul etmezsem Allah'ın gazabına uğrarmışım, ölürmüşüm. Böyle dedi o kadın. Korkuyorum. Okuluma da gidemiyordum artık. Sustu. Boğazına bir hıçkırık düğümlenmişti. Bu şeyh bozuntusu başkalarının fikrini yok sayan bir sapık, başkalarının hayatını hiçe sayan. Ağlıyordu. Bir kızcağıza diyeceksiniz ki, şeyhimin karısı olacaksın. Kabul etmeyince de yüreğine ölüm korkusu salacaksınız. Bu türden tehditvari davranış kalıpları sergilemek, tarikat düzenini sürdürmekle görevli müritler için vakayı adliyeden değil miydi zaten? Bir gayya kuyusu olan tarikatın saf müritleri, hiç farkında olmadan bir gün başlarına gelmesinden korktukları korkularla birlikte yaşamaya yazgılandırılırlar. Tarikatten ayrılırlarsa, dinden çıkıp cehennemde yanma korkusu. Şeyhe itaatten vazgeçerse, mahşer gününe onun şefaatinden mahrum kalacağı, işlerinin bozulacağı korkusu, vesaire vesaire. İnsanlar saf olabilirler, bir şeye inanma ihtiyacı duyabilirler. Bu zaafları çıkarlarının maşası haline getirenlere neden sorulmaz? Bu nasıl Müslümanlıktır? Bu nasıl ehli tarikliktir? Bu nasıl mürşitliktir? Bir kızcağızı gözünüze kestireceksiniz, onu hareminize kapatmak için dördüncü karınızı kapı dışarı edeceksiniz. Şeriat dört karıya kadar müsaade ediyor ya, şeyh şeriata karşı çıkmıyor aklınca, şeriat karşısında boynu kıldan ince, keyfince. Bu adam başkalarının fikrini yok sayan bir sapık, başkalarının hayatını hiçe sayan. Bu cümlelerin söylenişine sinen garip bir duygu vardı. Bir hayatı kaybetmiş olmak duygusu gibi bir şey. Böylesi sesleri bir de 17 Ağustos Marmara depreminde duymuştum. Allah hiç kimseye bir yüreğin yırtılma seslerini kulaklarından geçirtip kalbinde duyurtmasın. Duyunca kalbinizde başlayan ağıtlı sızıyı dindirmek zor, çok zor. Allah sizi inandırsın, dayanılır şey değil. Tarikat cehennemine geri dönüş. Bilinmeyenden daha korkunç bir şey yoktur yeryüzünde. Irving Wallace. Bir daha Kaşiye tarikatına ait hiçbir kurumda çalışmama kararı almama rağmen, bu tarikatın televizyonundan ayrıldıktan 6 ay sonra tekrar bu tarikata ait bir kurumda çalışmak için can atmaya başlamıştım. Ahmet Semiz tekrar televizyonda çalışmam yönünde bir teklifte bulunmuştu. Bu adam dünyada birlikte çalışabileceğim en son kişiydi. Yine de onunla birlikte çalışmaya bile razıydım. Ama buna gerek kalmamıştı. Çünkü tarikat bir gazete çıkaracaktı. Benim de gazetede yazmam istenmişti. Bu daha çok işime gelirdi. Tarikata dönüp tarikata ait bir kurumda yeniden çalışma isteğimin temelinde bilme tutkum yatıyordu. Bilmek, öğrenmek merakım, ölüm duygumdan daha güçlü hale gelmişti. Şeyhle ilgili, tarikatla ilgili yüzlercesine yenilerine eklediğim sorular vardı. Hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Şeyhin ve tarikatın görünmeyen yanlarını öğrenmek benim için hayat memat meselesi olmuştu. 7 yıl boyunca bana cehennem hayatı yaşatan bu mekanizmanın aslını bilmeden yaşayamayacağımı hissettim. Fransız düşünür Jean-Paul Sartre, cehennem başkalarıdır demişti. Ve başkaları Kaşiye tarikatının mensuplarıydı. Sorularıma kendimi rahatlatacak yanıtlar alıncaya kadar bu cehennemin içinde kalmaya razıydım. Daha önce yaşadıklarımı tekrar yaşayacağımı bile bile, süresinin ne kadar olacağını bilmeden bu cehennemde kalmaya razıydım. Bu sefer durum biraz farklı olacaktı. Aklım ve ruhumla değil, yalnızca bedenimle tarikat cehenneminde bulunacaktım. Kötü bir televizyonculuğun nasıl yapılacağının mükemmel örneğini üreten kaşiyecilerin, gazetesinin nasıl olacağını doğrusu çok merak ediyordum. Gazetenin tarikattan olmayan birçok kişiyi yazarı olarak duyurması beni oldukça şaşırtmıştı. Şeyhe mürit olmayanlara, ona övgüler yağdırmayanlara tarikatta pek iltifat edilmezdi. Gazetenin sloganı gerçekten de büyüleyici ve iddialıydı. Artık yeni şeyhler söylemek gerek. Bu sözü söyleyen Mevlana, dünyaya yeni şeyhler söylemişti. Bu sözü tekrarlayan, Miri Malı, hırsızı Şeyh Galip de yeni şeyler söylemişti. Kaşiye tarikatının gazetesi yeni hiçbir şey söyleyemedi. Yazarların birçoğu gazetede hiç yazmadılar. Diğerleri de çeşitli sebeplerden ötürü birkaç ay sonra yazmayı bıraktılar. Erdemli olmayı beceremeyen, erdemli görünmede maharet sahibi, kafaları olgunlaşmamış, yürekleri pişmemiş tarikatçı yazarların ise yeni şeyler söylemeye yetenekleri müsait değildi. Zaten şeyh bu sloganı, artık doğru şeyler söylemek gerek diye aptal bir sloganla değiştirmişti gazete çıkar çıkmaz. Şeyhin yeniye, kendi fikirlerinin dışındaki fikirlere asla tahammülü yoktu. Çıktığından 3 ay sonra gazete Türkçeden fikirden yoksun, ilkokul öğrencisinin kompozisyonu türünden yazılara kaldı. Televizyonun başına gelen gazetenin de başına gelmişti. Varlık sebebi şeyhi anlatmak olmuştu. Ruhuma rahatsızlık veren yanlış inanışları söküp atmış olarak, insanı huzurdan yoksun eden tarikat düzeninde sorularımın yanıtlarını alıncaya kadar kaldım. Bu da bana 2 yıla mal oldu. Yıllarca nasıl bir hikayenin içinde yaşadığımı, hangi salakça fikirlerin afyonum olduğunu anlamıştım. Mevlana'nın asırlar ötesinden gelen sesini duydum. Körün ayağına bir engel takıldı. Yaygıyı yayan iyi yaymamış dedi. Yaygıyı yayan da kör dedi. Kimseye suç yükleme. Sen tutacağın yolu görmüyorsun. Devam etti mutasavvuf konuşmaya. Bizim yolumuz şu güzelim dünyada yaşamak yoludur. İkinci bölüm. Onlar kör çünkü benim yüzüme baktılar. Dinciler Allah'larını öldürmüşlerdir. Deli filozof, sence dincilerin en büyük yanılgısı nerede oldu? Bir şeriat devleti ütopyası peydahlayıp bunu Anadolu topraklarında gerçekleştirebileceklerine inanmakla en büyük hatayı yaptılar. Oysa birazcık Anadolu tarihini saray tarihinden başlarını kaldırıp öğrenseydiler, böylesi saçma sapan bir ideale kendilerini kaptırmazlardı. Anadolu'nun tarihi mi? Dostum, bu öyle bir tarihtir ki Anadolu nice tanrıların, kültürlerin sıkıştığı bir coğrafyadır. İçinde yaşadığımız kültürü bu tarihin sonucu olarak değerlendirmek aptallık olur. Bu kültür dini konularda insanın iç dünyasında paradokslar yaratır. Yaşadığın dünyaya şöyle bir bak. İnandığı dine gerçekten bağlı, inancında yaşayışında tutarlı, paraya pula, dünyaya sırtını çevirmiş bir tek insan var mı? Dini koruduklarını, Tanrı'nın temsilcisi olduklarını iddia edenler arasında bile böyle biri yoktur. Gerçekten dindar olan, dini menfaat, mevkii sağlamak için kullanmayan insanlar hiç mi yok? Varsa söyle. Örneğin annelerimiz, ninelerimiz. Ah dostum ah, sen benim rahmetli annemi tanımazsın. Şimdi nerede olduğunu bilmediğim kardeşimi de. Annem gerçekten de samimi bir Müslümandı. Kardeşimse önce ateist oldu. Sonra Amerika'ya gitti. 3 yıl önce gönderdiği son mektubunda Budist olduğunu yazıyordu. Rahmetli annem namazlarından sonra dinsiz oğlu için Allah'ına yalvarırdı. Oğlunun yeniden Müslüman olması gibi istekleri yoktu onun dualarında. Oğlumu aç açıkta bırakma Allah'ım derdi. Şimdi söyler misin? Türkiye'deki dinciler İslam dinine inanmayan biri için dua etmeyi nasıl yorumlarlar? Anneme karşı tutumları ne olur? Pek iyi olmaz. Annemin dindarlığının çelişkisi aslında Anadolu kültürünün bir göstergesidir.